Ayrım 3. Gladio'nun istikrarsızlaştırma operasyonu ve 12 Eylül darbesi. Türkiye 12 Mart döneminden Ecevit Demirel işbirliğiyle çıktı. İki büyük partinin lideri 13 Mart 1973 günü başlayan Cumhurbaşkanı oylamaları sonrasında Cumhuriyet Senatosu üyesi emekli Oramiral Fahri Kurtürk'ü Cumhurbaşkanı seçerek Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler'in önüne set çektiler ve yeniden parlamenter sürecin önünü açtılar. Bu koşullarda 14 Ekim 1973 seçiminde CHP birinci parti çıktı ve Erbakan'ın liderliğindeki Milli Selamet Partisi MSP ile ortaklık kurdu. Ecevit başbakan oldu. Ecevit Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi TİİKP davasında ilk kez ortaya atılan ve gündemi belirleyen kontur gerilla konusunu seçim ortamında işledi ve iktidar olunca hesap soracağı sözü verdi. Dipnot, bakınız TİİKP davası savunma 4. basım kaynak yayınları İstanbul 1992 sayfa 29 ve devamı. Hükümet kurduktan sonra Özel Harp Dairesi ÖHD gerçeğini öğrendi, bu konuda gizli bilgilenme toplantısı düzenledi. Kendi anlatımına göre ÖHD'nin Kıbrıs'taki direnişi örgütlediğini öğrenince meselenin üzerine gitmeyi Kıbrıs Barış Harekatı'nın sonrasına erteledi. Dipnot Ecevit Kılıç Özel Harp Dairesi sayfa 189 ve devamı. İlginçtir, Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Özel Harp Dairesi kendisinden beklenen istihbaratı getirmemişti. Bu olgu Genelkurmay Başkanlığı'nın ve Ecevit'in tepkisine neden olmuştu. Dipnot aynı yerde sayfa 194 ve devamı. Ecevit 12 Ekim 1974'te CHP-MSP koalisyonunu bozdu ve iktidarı Demirel'in başında bulunduğu Milliyetçi Cephe Hükümeti'ne bıraktı. Ecevit iktidarı terk etmişti ama MSP yine hükümet ortağıydı ve İçişleri Bakanlığı'nı elinde tutmaya devam ediyordu. Daha önemlisi 31 Mart 1975 günü kurulan 1. MC hükümetinde MHP de vardı ve Türkeş Başbakan Yardımcısı oldu. MC hükümetleri kısa süren 1978 yılındaki Ecevit hükümeti dönemi dışında 12 Eylül 1980 darbesine kadar Türkiye'yi yönetti. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı hep MSP'nin elinde kaldı ve polis içindeki İslamcı junta adım adım inşa edildi. Bugünkü Fethullahçı Gladio'nun kökü 1973'e kadar uzanır. Gladio'nun yan kuruluşu görevini yapan MHP ise devlet yönetimi içinde önemli mevkileri ele geçirdi ve Gladio'nun Türkiye'yi istikrarsızlaştırma operasyonunda başrollerden birini oynadı. MC hükümetlerinin başbakan yardımcısı Türkeş, hükümetin iç güvenlik için oluşturduğu kurulun başına geçti ve ÖHD ile MİT üzerinde belli bir denetim kurdu. 1974 yılı Ağustos'unda ÖHD'nin başına Türkeş'in yakını olan Tuğgeneral Sabri 25oğlu getirilmişti. 25oğlu 1971 yılından beri dairenin kurmay başkanlığını yapıyordu. 12 Mart döneminde çok önemli operasyonlar yürütmüştü. MİT'te ise çok önemli bir olay yaşandı. MİT Müsteşarı Amiral Bahattin Özülker 27 Eylül 1974 gecesi Samsun'da kaldığı otelin odasında ölü bulundu. Özülker SİHA'nın MİT üzerindeki denetimine tavır almıştı. Özülker'e göre MİT yabancı devletlerin faaliyetini izlemeli ve önlemeliydi. Teşkilat iç politikada ve sola karşı kullanılmamalıydı. Tehlike dışarıdan ve ülkücü takımından geliyordu. Bu nedenle Özülker döneminde MİT ile SİHA arasındaki ilişkiler bozuldu. Dipnot Ecevit Kılıç Acıl Geçen Eser sayfa 207. Özülker'in şüpheli karşılanan ölümünden sonra MİT yeniden SİHA'nın ve Türkeşlerin denetimi altına girdi. Bu arada MC hükümetinin sağladığı devlet imkanları da kullanılarak ülke ocakları daha etkin bir operasyon örgütü haline getirildi. Abdullah Çatlı'nın başını çektiği cinayet ve terör timleri ülkücü terör kamplarında yetiştirilmiş ve örgütün kilit mevkilerine yerleştirilmişti. Özel Harp Dairesi'nin sivil kadroyu eğitmek ve örgütlemekle görevli Özel Birlikler Komutanı Korkut Eken, TBMM Susurluk Komisyonu'na 27 Aralık 1996 günü verdiği ifadesinde Abdullah Çatlılar'ın 1980 öncesinde ve sonrasında devlet için kullanıldığını açıkladı. Eymür ise Çatlıları 1980 sonrasında kullandıklarını belirtmişti. 1975-76 yıllarında Gladio kurumlaşmasını tamamlamış, Türkiye istikrarsızlaştırma operasyonu için hazır hale getirilmişti. ÖHD, MİT, MHP, Ülkü Ocakları ve diğer örgütlenmeler istikrarsızlaştırma operasyonu için göreve hazırdılar. Bu yasal görüntülü kuruluşlar yanında operasyonun ihtiyaçlarına göre Türk İntikam Tugayı, TİT, Esir Türkler Kurtuluş Ordusu, ETKO, İslami Hareket, İslami Yumruk, Hizbullah, İslami Büyük Doğu Kıncılar Cephesi, İBDACE gibi milliyetçi veya İslami maskeli yeraltı örgütleri çeşitli terör eylemlerinde kullanılıyordu. SİHA'nın ve Gladio'nun Türkiye'yi 12 Eylül 1980 darbesine sürükleyen istikrarsızlaştırma operasyonunun eylem düzleminde başlangıcı 1 Mayıs 1977 olaylarıdır. Dipnot, bakınız Hasan Yalçın, 1 Mayıs 1977 provokasyonu ve Amerikancı darbe için istikrarsızlaştırma harekatı. Bütün yönleriyle Susurluk kitabı içinde. Kaynak yayınları İstanbul, Haziran 1998, sayfa 115 ve devamı. Barış Yetkin, kırılma noktası, 1 Mayıs 1977 olayı, otopsi yayınları 2005. 6-7 Eylül 1955 tertibinden sonra denilebilir ki Gladio'nun en önemli tertibi Taksim'de 34 yurttaşımızın katledilmesidir. 1 Mayıs 1977 tertibi bağıra bağıra gelmiştir. Gladio bu tertibi düzenlediğini söz yerinde ise ilan etmiştir. Gladio'nun basın organları 1 Mayıs'ta Leninci-Mao'cu çatışması çıkacağını işleyerek aslında tertibin kurgusunu duyurdular. O zaman henüz yasal olarak kurulmamış olan Türkiye İşçi Köylü Partisi tertibin gelişini saptadı ve Aydınlık ve Halkın Sesi dergiler adına yapılan bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Ve kışkırtılan sol örgütleri tek tek ziyaret ederek gereken uyarıları yaptı. Hazırlanan tertibe fırsat vermemek için aydınlıkçılar 1 Mayıs'a toplu olarak katılmayacaklarını, tek tek yer alacaklarını da açıkladılar ve diğer örgütlere de aynı tavrı önerdiler. Ayrıca telsiz dinleme merkezi kurarak tertibi saptamak için gerekli düzeneyi de kurdular. Nitekim dinlenen bazı telsizlerden saptanan Santiago ve Dalyan kod adları Şili'de 1973 yılında Allende'ye uygulanan tertibin örnek alındığını gösteriyordu. Bazı başı bozuk sol grupların içine elemanlar yerleştirildiği telsiz konuşmalarında açıkça görülüyordu. Operasyon merkezine sol grupların içinden sürekli bilgi veriliyordu. Belli sol gruplar Dalyan denen balık ağına sürülüyordu. Bu dinleme kayıtlarını o zaman tertibin somut belgeleri olarak yayımladık. Dipnot, Hasan Yalçın, 1 Mayıs 1977 provokasyonu ve Amerikancı darbe için istikrarsızlaştırma harekatı. Bütün yönleriyle Susurlu kitabı içinde. Kaynak yayınları İstanbul. Haziran 1998, sayfa 115 ve devamı. Bu Dalyan ve Santiago şifreleri Şili'deki Allende yönetimine karşı uygulanan siyah tertibinin bir benzerinin Türkiye'de sahnelendiğini gösteriyor. 5 Haziran 1977 günü seçim vardı ve Ecevit'in CHP'si tek başına iktidara ilerliyordu. 1 Mayıs 1977 günü Taksim'de balık yerine konan yurttaşlarımız Dalyan'a kıstırıldı ve bütün Türkiye'yi sindiren dünya ölçeğinde büyük bir terör eylemi gerçekleştirildi. Aslında kışkırtma ve tertipler 1 Mayıs öncesinde başlamıştı. Ecevit'in Nisan sonlarında Niksar, Şiran ve Erzincan'daki toplantılarına saldırılar oldu. Tertipler 1 Mayıs'tan sonra da devam etti. 29 Mayıs 1977'de Sirkeci Garı ve arkasından Yeşilköy Havaalanı'nda bombalar patladı. 7 yurttaşımız can verdi. 40 yurttaş yaralandı. Aynı gün İzmir Çiğli'de Ecevit'e polis marifetiyle suikast girişiminde bulunuldu. Seçime 3 gün kala 2 Haziran 1977 tarihinde Başbakan Demirel Ecevit'le bir gün sonra Taksim'de yapılacak açık hava toplantısında suikastla karşılaşacağını bildirdi. Mektubun içeriği aslında her şeyi anlatıyordu. Dipnot, Hasan Yalçın adı geçen eserde bu mektubu çok güzel yorumluyor. Yabancı kuruluşlar ve uluslararası tetiş terör kuruluşlarının seçimlere müdahale için bu tertiplere başvurduğu belirtiliyordu. Mektubun tarihinden bir gün önce Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersun ve 200 kadar subay emekliye sevk edildi. Dipnot, Ecevit Kılıç Ersun'la birlikte 850 subayın emekli edildiğini yazıyor. Sayı çok abartılı. Doğrusu 200 subay. Bakınız Hasan Yalçın adı geçen eser sayı ve 121. Orgeneral Ersun'un CHP'nin iktidara gelmesini önlemek için darbe girişimi içinde olduğu herkesçe biliniyordu. Emekliye ayrılanlar arasındaki eski ÖHD Başkanı, o tarihte Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral Recai Ergin ve ünlü özel harpçilerden Korgeneral Musa Öğün de vardı. Bu arada MİT'te de tasfiyeler oldu. Türkeş'in dünürü MİT Hukuk Dairesi Başkanı Şahap Homriş ve Gladio'nun en önemli şeflerinden Hiram Abbas teşkilattan ayrılmak zorunda bırakıldılar. Türkeş'in damadı Yüzbaşı Hamit Homriş ÖHD'den emekliye sevk edildi. Gladio'nun darbe girişimi başarısızlığa uğradı ve 5 Haziran 1977 günü genel seçim yapıldı. CHP birinci parti oldu ancak tek başına hükümet kurmak için 13 milletvekili eksiği vardı. Türkiye yine Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin elinde kaldı. 1977 yılının son günü MC iktidarı devrildi ve Türkiye 1978 yılına Ecevit hükümetiyle girdi. Gladio'nun terör eylemleri yoğunlaşarak sürdü. 16 Mart 1978 günü İstanbul Üniversitesi'nde solcu öğrenciler Eczacılık Fakültesi önünde bombalı saldırıya uğradı ve kurşun yağmuruna tutuldu. 7 genç katledildi, 41'i yaralandı. Seçkin Atatürkçü ve solcu aydınlar birbiri peşi sıra katledildi. Kahveler tarandı. Ülkücü gençlerden ve aydınlardan da katledilenler oldu. 19 Aralık 1978 günü Kahramanmaraş'ta resmi verilere göre 111 Alevi ve solcu yurttaşımız katledildi. Arkasından Çorum'da yine Alevi yurttaşlarımızı hedef alan tertip geldi. 52 yurttaş öldürüldü, yüzlercesi yaralandı. 12 Eylül 1980 askeri darbesine uzanan süreç Türkiye tarihinin en kanlı tertipler ve cinayetler dönemidir. 12 Eylül'ü mazur göstermek isteyen birçok iyi niyetli başka çare var mıydı diye sorar. Ancak asıl sorulacak soru şudur. 12 Eylül darbesini zorunlu ve hatta gerekli gösteren o büyük kargaşalık ortamını kim, niçin hazırlamıştı? Türkiye'yi istikrarsızlaştıran Gladio'nun küresel merkezi yani Süper NATO idi. 12 Eylül darbesini CIA'nın bizim oğlanlar dediği güçler gerçekleştirmişti. Sabah 3.30'da CIA'nın eski istasyon şefi Paul Henze'ye askeri darbe şöyle bildiriliyordu. Your boys have done it. Yani senin oğlanlar işi yaptı. İşte Türkiye'deki Gladio budur. CIA'nın oğlanları. Süper NATO'nun Türkiye'de askeri darbe kararını daha 1977'de belki de daha önce aldığı anlaşılıyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersoy'un şefliğindeki ilk girişim başarısızlığa uğradı veya ABD o girişimi yarı yolda bıraktı. Ancak 1977-1980 sürecinde askeri darbe zorunlu ve gerekli hale getirilmişti. Türkiye Gladio'nun pençesinde kan revan içinde çırpınıyordu. 12 Eylül 1980 darbesinin görünüşteki lideri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Evren, hatıralarında darbe kararını 1979 yılının Temmuz ayında aldıklarını açıkladı. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Haydar Saltık darbe için çalışmalara 11 Eylül 1979 günü başlamış ve Bayrak Harekatı planını 4 Haziran 1980'de tamamlamıştı. Dipnot Nevzat Bölügiray, Sokaktaki Askerin Dönüşü Tekin Yayınevi İstanbul 1991 sayfa 14. Ancak asıl karar çok daha önce 1977 öncesinde Süper NATO merkezlerinde alınmıştı. Evrenler darbeyi yapma göreviyle karşı karşıya bırakılmıştı. Tarihi bir derstir bu. 1980 yılı başında Türkiye İşçi Köylü Partisi olarak gidişi saptadık ve darbeyi önleyecek tek çözüm olarak CHP-AHP yönetiminde bir milli birlik hükümeti önerdik. İki büyük parti birbirleriyle kavgayı bırakıp cepheyi Gladio'nun askeri darbe girişimine çevirselerdi darbe önlenebilirdi. Ancak sistemin partilerinin böyle bir seçeneklerinin olmadığı görüldü. ABD ve küresel Gladio kanlı bir tertiple Türkiye'yi dünya ekonomisiyle bütünleşme ve Sovyetler Birliği'ni yeşil kuşakla çevreleme programının içine itti. Gladio'nun 12 Eylül rejimi. 12 Eylül rejimi tam anlamıyla bir Gladio rejimidir. Bugünkü mafya, Gladio, tarikat rejimi 12 Eylül 1980'de kuruldu. 12 Eylül aynı zamanda orduya darbeydi. 200 kadar subay atıldı. Kenan Evren döneminde 36 general aslında siyasal nedenlerle askeri mahkemelerde yargılandı, biri dışında mahkum ve tasfiye edildiler. Turgut Özal, Tansu Çiller, Tayyip Erdoğan ve Abdullah Güller, küresel Gladio'nun çocukları ve torunları olarak bu rejimin inşasındaki özel görevleriyle siyaset meydanına sürüldüler. Türkiye'deki en büyük sahtekarlıklardan biri Turgut Özal ve takipçilerini 12 Eylül'den farklı göstermektir. Oysa Özal'dan Tayyip Gül ikilisine kadar uyguladıkları program, Gladio'nun küresel merkezinin dünya ekonomisiyle bütünleşme programıdır. İttihat Terakki ve Atatürk'le kurduğumuz geniş iç pazarı koruyan, tarımı destekleyen, sanayileşmeye yönelik milli ekonomi 12 Eylül rejiminde tasfiye edildi. Bu olaya o zaman Özal'ın eroin devrimi dedik. Dünya ekonomisiyle bütünleşme söylendiği gibi liberalleşme değil, küresel mafya ile bütünleşmeydi. Atatürk'ün laiklik ilkesine en ağır saldırı 12 Eylül döneminde gerçekleşti. Çünkü ABD Yeşil Kuşak projesini uyguluyordu. Türkiye'de 12 Eylül'den sonra ABD'den atanan liderler dönemi başladı. Özal, Çiller, Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül Gladio merkezlerinde yapılan planlarla Türkiye'nin tepesine oturtuldular. Demirel Ecevit gibi 1980 öncesinin temsilcileri Gladio tarafından tasfiye edilmesi gereken dinozorlar olarak görüldü ve kritik durumlarda Gladio ile karşı karşıya geldiler. Buna bağlı olarak 2000'li yıllara doğru merkezin sağı ve solu diye adlandırılan siyasal partiler hızla etkisiz hale getirildiler, DYP, ANAP ve DSP tasfiye edildi, CHP etkisizleştirildi. Özal'ın özel Gladio'su ve MIT'i sivilleştirme planı. 1983 yılında yapılan seçimlerle çok partili hayata geçilirken Gladio'nun bir numarası Orgeneral Turgut Sünalp değil Turgut Özal'dı. Nitekim 12 Eylül'ün Gladio rejimi ekonomi programını Haçlı irticayı güçlendirme ve etnik bölücülüğü etkili kılma siyasetlerini hep Özal ve takipçileriyle uyguladı. Turgut Sunalp'in MDP'si Gladio programında tutarlı değildi. Yer yer milliyetçi çizgiler taşıyordu ve hızla tasfiye edildi. Bu süreç içinde Özal ile devlet içinde küreselleşmeye ayak uyduramayan güçler arasındaki çatışma her alanda yaşandı. Turgut Özal ilk önemli çıkışını 1987 yılında ordunun terfi sistemine müdahale ederek gerçekleştirdi. Ordunun milli ve Atatürkçü eğilimini temsil eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruh ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet Öztorun'un 2000 yılına kadar komuta kademesini belirleyen İki Necdetler Planı 1987 yılı 30 Ağustos'unda bozuldu. Özal 12 Eylül'ün lideri Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve 12 Eylül'ün ünlü komutanlarından Orgeneral Recep Ergun'la işbirliği yaparak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruh'un normal emekliliği yanında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet Öztorun'u da emekliye sevk etti ve Orgeneral Necip Torumtay'ı Genelkurmay Başkanlığı'na atadı. Özal'ın bu atağının ikinci ayağı MİT'in sivilleştirilmesi planıydı. Özal MİT içindeki Siyah Mossad kliğini emniyet içinde 1973 yılından beri oluşturulan İslamcı Junta ile birleştirerek kendi özel örgütü haline getirdi. Böylece ABD'nin veya küresel gladyonun müdahalesi 1991 Körfez Savaşı öncesinde 1987 yılında başladı. Bu uygulamanın Irak'ı bölme planının bir alt başlığı olarak Körfez Savaşı'na hazırlık kapsamında olduğunu daha o zaman açıkladık. Pentagon'un Kürt senaryosunu 6 Mart 1988'de 2000'e doğru dergisinde yayımladık. Bu plan ABD Savunma Bakan Yardımcısı William Taft 7 Kasım 1986 günü 24 saatlik Yıldırım ziyaretinde getirmişti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruh emekliye ayrıldıktan sonra 1988 yılı Şubat ayında evinde yaptığımız görüşmede ABD Savunma Bakan Yardımcısı ile görüşmeyi kabul etmediğini bizzat bana doğrulamış ve Orgeneral Necdet Öztorun'un Genelkurmay Başkanlığı'nın önlenmesinin de ABD'nin bu planıyla bağlantılı olabileceğini belirtmişti. Dipnot 2000'e doğru 6 Mart 1988. Özal'ın MİT'i sivilleştirme adını verdiği kendi özel gladyosunu kurma girişimini 1987-1988 yıllarında 2000'e doğru dergisi ve parti olarak yürüttüğümüz mücadeleyle sonuçsuz bıraktık. Bu planın başında bulunan Mister Komplo adını verdiğimiz Hiram Abbas'ın CIA ve Mossad bağlantılarını 1987 baharından başlayarak sergiledik. 1988 Şubat'ında ünlü MİT raporunu yayınladık ve bir kampanya yürüttük. Hiram Abbas, Mehmet Eymür ve Korkut Eken birbiri ardı sıra MİT'ten ayrılmak zorunda kaldılar. Hiram Abbas basına yaptığı açıklamada Perinçek ve arkadaşlarının MİT'i 1978 ve 1987'de iki kez yıprattıklarını, atıl duruma düşürdüklerini ve pasif duruma soktuklarını itiraf etti. Dipnot sabah 10 Haziran 1988. Hiram Abbas'ın atıl duruma düştü dediği aslında siyah güdümlü Gladio idi. Gladio'nun kriz bölgelerine müdahale misyonu. Türkiye'nin gladyo tarihçesine bir kopuş ya da kırılma noktasına gelmiş bulunuyoruz. 1990'lı yılların başları. Gladyo'nun 1990 sonrası Türkiye uygulamalarını anlamak için okuyucumuza bir anahtar sunacağız. Öyle bir anahtar ki bize Türkiye'deki hangi iktidar sahiplerinin gladyo cephesinde yer aldığını ve hangi güçlerin gladyoya karşı mevzilendiğini görmemizi sağlayan kapıları açacak. ABD ordusunun ve hükümetinin program, strateji ve siyasetlerini incelediğimiz zaman 1990'lardan başlayarak Türkiye'ye yüklenen misyonun şöyle tanımlandığını görüyoruz. Kriz bölgelerine müdahale misyonu. Bu tanım Süper NATO'nun dünya stratejisiyle ilgilidir ve Türkiye'nin görevini özetlemektedir. İşte bu misyon aynı zamanda Türkiye'deki Gladio'nun da adresini vermektedir. 1990 yılının başlarında kriz bölgelerine müdahale görevine TSK'nın bazı belgelerinde de rastlanmaktadır. Hatta kriz bölgeleri Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslar olarak isimlendirilmektedir. Kuşkusuz Türkiye'nin bu bölgelere askeri müdahalesi milli programla ve stratejiyle açıklanamaz. Bu bölgeler ABD'nin ve küresel Gladio'nun müdahale alanlarıdır ve Gladio Türk ordusuna bu alanlarda müdahale görevi yüklemektedir. 1993-1994'ten sonra bu kriz bölgelerine müdahale misyonu denen görev tanımı Türk ordusunun belgelerinden kaybolmuştur. Bunun anlamı şudur, 1991 Körfez Savaşı'ndan ve 17 Şubat 1993 günü Orgeneral Oşref Bitlis'in şehit edilmesinden sonra Türk ordusu ABD'nin ve Süper NATO'nun görev tanımlarının dışına çıkmıştır. Ne var ki kriz bölgelerine müdahale tanımı Turgut Özal'ın Çankaya'dan yaptırdığı açıklama ve girişimlerden sonra Tansu Çiller hükümetlerinde görülmüştür. 28 Şubat 1997 harekatını izleyen yıllarda kurulan Ecevitli hükümetler bu Gladio misyonuna itibar etmemişler, ancak 3 Kasım 2002 seçiminden sonra kurulan Abdullah Gül hükümetinin ve 1 Mart 2003 tezkeresi öncesinde kurulan Tayyip Erdoğan hükümetinin programları kriz bölgelerine müdahale misyonunu iftiharla ve vurgulayarak üstlenmiştir. Açıkça görülmektedir ki Türk ordusunun komuta kademesi 1991-93 döneminde Süper NATO'da belirlenen misyondan kopuş sürecine girmiştir. Turgut Özal, Tansu Çiller, Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ise açıkladıkları programlarla Gladio misyonunu üstlendiklerini ilan etmişlerdir. Gladio öyle maskeli, banka soyarken başına çorap geçiren bir örgüt değildir. ABD süper devletinin başında olduğu ve NATO ülkelerini denetim altında tutan bir hükmetme merkezidir. Bu nedenle Gladio'nun adresi bir takım gizli ifşaat, dedikodu veya belgelerle değil, yaşanan olgularla ve açık bilgilerle saptanır. Gladio'nun adresini belirledik. Şimdi 1990'ların ilk yıllarındaki cepheleşmeyi somut olgular zemininde inceleyebiliriz. 1991-1993 Türk ordusu ABD ile cephe cepheye geliyor. 1990'da Sovyetler Birliği 1960'ların eşiğinde başlayan kapitalizme geri dönüş sürecinin sonunda dağıldı ve ABD emperyalizmi dünyanın tek efendisi olma hedefiyle 1991 yılı başında Körfez'e saldırdı. Bağdat'ı işgale yönelmedi fakat Irak'ı parçaladı. Önce Irak'ın kuzeyinde bir Kürt isyanı kışkırttı. Irak hükümetinin ülke bütünlüğünü sağlamak için müdahalesi üzerine ABD Irak ordusunun 36. eylemin kuzeyine geçmesini önledi. Çekiç gücü getirip Türkiye'nin güneydoğusuna yerleştirdi ve Irak'ın kuzeyinde kukla Kürt devletini fiilen kurdu. Böylece Körfez Savaşı'nın esas amacının Kuveyt'i kurtarmak değil, Irak'ı parçalamak ve Irak'ın kuzeyinde ikinci bir İsrail kurmak olduğu ortaya çıktı. ABD'nin 1991 yılında Irak'ı parçalaması yalnız dünya tarihi ve bölge tarihi açısından değil, özel olarak Türkiye'deki Gladio'nun tarihi açısından da bir dönüm noktası, bir kopuş, yeni bir sürecin başıdır. Türk ordusu ABD'nin Irak'ı bölmesiyle başlayan bu süreçte Türkiye'nin Kuzey Irak üzerinden bölünmesi tehdidiyle yüz yüze geldi ve cephesini ABD'ye dönmeye başladı. İlk önemli olay Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay'ın Cumhurbaşkanı Özal'dan gelen Kuzey'den Irak'a girme emrini uygulamamak için istifa etmesidir. Özal, Özel Harp Dairesi eski başkanlarından Orgeneral Kemal Yamağ'ı başdanışman yapmış ve orduda Amerikan yandaşlığıyla ünlü bu Gladio komutanıyla Çankaya'da özel bir savaş odası hazırlatarak Irak'a kuzeyden kara harekatı planı bile yaptırmıştı. Dipnot: Hasan Bögün, ABD ve AB belgeleriyle Türk Ordusu Kaynak Yayınları, Nisan 2007 sayfa 48 ve devamı. Bu çok önemli araştırmayı incelemelerini okuyucularımıza özellikle öneriyoruz. Özal'ın önderliğindeki Gladio oldu bittilerle ve tertiplerle neredeyse Türk ordusuna karşı bir operasyona kalkışıyordu. Ordu bu girişimi boşa çıkardı. Zonguldak'ta başlayan madenci yürüyüşü ve 4 Ocak 1991 genel grevi Özal'ın savaşına karşı milyonları ayağa kaldırdı. İşçiler ve halk Irak'la değil Özal'la savaş sloganlarıyla yürüdüler. Gladio'nun tertibi emekçi hareketi ordu ittifakıyla bozulmuş oldu. 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinden sonra yeni bir dönem başlıyor. 1991 yılıyla birlikte ABD'nin dayatmasına karşı Türk ordusu ve halk hareketi Özal'ın savaşına karşı aynı cephede buluşuyordu. Bu olay yeni dönemin çok önemli bir işaretiydi. Türk ordusunun başlıca tehdidinin Kuzey Irak'taki ABD varlığından geldiğini saptaması Özel Harp Dairesi'nin işlevinin ne olduğu sorununu da gündeme getirdi. ABD denetiminde bir örgütlenme artık Sovyet tehdidiyle haklı gösterilemiyordu. Çünkü tehdidin odağı değişmişti. Tam tersine ABD güdümündeki her örgüt Türkiye'nin dış hatlar yanında iç hatlardan da kuşatılmasına ve içeriden vurulmasına hizmet ediyordu. Geçmişteki kontr gerilla eleştirileri de orduda rahatsızlık yaratmıştı. Bu rahatsızlığın özellikle 1991 yılında daha kuvvetle duyulması doğaldı. Nitekim yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş Özel Harp Dairesi'ni yeniden örgütleme ve ismini de Özel Kuvvetler Komutanlığı olarak değiştirme çözümünü uyguladı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın bölücü terörü hedef alması ve Kuzey Irak'la ilgilenen bir faaliyet içine girmesi ABD denetiminden kurtulma sürecinin de başlangıcıydı. Bölücülüğe karşı milli amacın öne çıkarılmasıyla birlikte Tugay düzeyindeki birlik tümen düzeyine çıkartıldı. ÖKK, Türk ordusunun Kuzey Irak cephesindeki gücü olarak ABD ile karşı karşıya geldi ve ABD tehdidine karşı uyanışın ordudaki öncüsü oldu. ABD'nin ÖKK'ye karşı duyduğu rahatsızlık en sonunda çuval olayında görüldüğü gibi düşmanca eylemlere kadar vardı. ABD ile Türk ordusu arasındaki cepheleşmede en önemli olay kuşkusuz Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağının düşürülmesidir. 17 Şubat 1993 günü SİHA tarihinin en önemli suikastı Türk ordusunun jandarma genel komutanını hedef almıştı. Dipnot: Ayrıntılı bilgi için bakınız Adnan Akfırat, Eşref Bitlis suikastı 3. basım kaynak yayınları İstanbul 2007. Orgeneral Eşref Bitlis'in bir yıl sonra Genelkurmay Başkanı olacağı belirtiliyordu. Bu suikastin CIA işbirliğiyle Çiller Özel Örgütü tarafından işlendiğini Ağustos 1996'da bir general aydınla açıkladı. Bu açıklamanın yalanlanmayacağı güvencesi verilmişti ve yalanlanmadı. Açıklamanın 1996 Eylül'ünde Türk ordusunun Kuzey Irak'ta Saddam Hüseyin ve Barzani ile birlikte CIA peşmergelerine karşı uyguladıkları operasyondan 15 gün kadar önce yapılması dikkat çekiyordu. Orgeneral Eşref Bitlis ABD tertibiyle şehit edilmişti. Dipnot, güvendiğim çok değerli bir dostum ABD Büyükelçiliği Siyasal Müsteşarı John Kuntzler ile Eşref Bitlis suikasti konusuna yaptığı çok sert bir tartışmayı bana aktardı. Türk olan dostum siyasal müsteşarı Eşref Bitlis'i öldürdünüz diye suçlayınca ABD'li hayır biz öldürmedik, MİT öldürdü diye cevap veriyor. Çünkü ABD'nin Kuzey Irak'taki kukla devleti pekiştirme planlarını bozan bir milli planı hayata geçirmekteydi. Aslında Türk ordusu ile ABD arasında Kuzey Irak'ta oluşan cepheleşme artık şiddet eylemleri ve ön çarpışmalarla devam ediyordu. 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta Madımak Oteli yakılarak 37 aydınımız ve yurttaşımız şehit edildi. 3 gün sonra bu kez PKK eylemiyle Erzincan Kemaliye ilçesi Başbağlar Köyü'nde 34 Sünni yurttaşımız şehit edildi. Kimler rol alırsa alsın her iki eylemde ABD'nin Irak'ı bölme harekatıyla bağlantılı gladyo tertipleriydi. Türkiye'deki rejimin Irak'ın bölünmesiyle uyumlu hale getirilmesi şarttı. Kemalist devrimin tasfiye edilerek ABD güdümlü ılımlı İslam iktidarının kurulması mezhep kavgalarından geçiyordu.